Ayrım 7.
Kandaşları gitgide evlilik bağının dışında tutmadaki doğal seçme etkili olmaya devam eder. Morgan'ın dediğine göre, kandaş olmayan gençler arasındaki evlenmelerden beden bakımından olduğu kadar kafa bakımından da daha sağlam bir soy çıkar. Gelişmekte olan iki aşiret birleşince yeni kafatasları ve yeni beyinler iki aşiretin de yeteneklerine sahip olana kadar doğal bir biçimde gelişirler. Böylece gens biçiminde örgütlenmiş bulunan aşiretler geri kalmış aşiretlere üstün gelecek ya da onları kendilerine benzeteceklerdi. Demek ki ailenin ilkel tarih içindeki gelişmesi, başlangıçta bütün aşireti kapsayan ve içinde iki cins arasındaki evlilik ortaklığının hüküm sürdüğü çerçevenin durmadan daralmasına dayanır. Önce en yakın, sonra giderek uzaklaşan ve hatta evlilikle edinilmiş akrabalıkların gitgide karı koca ilişkisinin dışında bırakılmasıyla, grup halinde evlenmenin her türlüsü pratik bakımdan olanaksız duruma gelir ve sonunda daha da gevşek bağlarla geçici olarak birleşmiş bir tek çiftten başka bir şey kalmaz. Bu, bozulması durumunda her türlü evliliğin son bulacağı moleküldür. Bütün bu söylenenlerle daha şimdiden sözcüğün bugünkü anlamında bireysel cinsel aşk ile karı koca evliliğinin kurulması arasında ne kadar az bir ilişki bulunduğu ortaya çıkar. Bu durum, ilk karı koca evliliğinin kurulması aşamasında bulunan bütün halkların pratik yaşantılarıyla daha da güçlü bir biçimde tanıtlanmıştır. Ailenin daha önceki biçimlerinde erkekler hiçbir zaman kadın sıkıntısı çekmedikleri, tersine istediklerinden de çok kadına sahip oldukları halde, İlk karı koca evliliğinin kurulması aşamasında kadınlar az bulunan ve aranan bir şey haline gelmişlerdir. Bundan ötürü iki başlı evlenme aşamasından itibaren kadınların kaçırılma ve satın alınmaları başlar. Bunlar çok yaygın belirtilerdir ama yalnızca çok daha derin bir değişmenin belirtileri. Nedir ki aslında kadın elde etmenin basit yöntemlerinden başka bir şey olmayan bu belirtilerden İskoçyalı ukala MacLennan özel aile sınıfları yapıntısını yaratmış bulunuyor. Kaçırma yoluyla evlilik ve satın alma yoluyla evlilik. Öbür yandan Amerika yerlileri ve aynı gelişme derecesindeki öbür aşiretlerde evlilik akti çoğunlukla kendilerine hiçbir şey danışılmayan, ilgili erkekle ilgili kızın İşi değil, anılarının işidir. Çoğunlukla birbirini hiç tanımayan iki kişi bu şekilde nişanlanırlar. Ve yapılmış pazarlıktan ancak evlenme zamanı yaklaşınca haberdar olurlar. Düğünden önce erkek nişanlısının akrabalarına, yani babasına ve babasının akrabalarına değil, ana tarafından akrabalarına, kendisine verilen genç kızın satın alma fiyatı olarak kabul edilen armağanlar verir. Evlilik eşlerden her birinin isteğiyle bozulabilir. Ama birçok aşirette, örneğin İrokuallarda zamanla bu ayrılmalara karşı bir kamuoyu oluşmuştur. Anlaşmazlık durumunda iki tarafında kendi gensinden olan akrabaları aracılık ederler. Ancak bu aracılığın başarısızlığa uğraması durumunda ayrılma gerçekleşir. Ayrılmada çocuklar kadında kalır ve ayrılmadan sonra eşlerden her biri yeniden evlenmede özgürdür. Özel bir ev ekonomisini zorunlu ya da yalnızca istenir kılmak için aslında çok güçsüz ve çok kararsız olan iki başlı aile, daha önceki zamanlardan devralınmış komünist ev ekonomisini asla ortadan kaldırmaz. Ama komünist ev ekonomisi tıpkı gerçek babanın kesinlikle bilinmesi olanaksız olduğundan yalnızca ananın tanınmış olmasının kadınlara yani analara çok yüksek bir değer kazandırmasında olduğu gibi ev içinde kadınların ağır basması anlamına gelir. Kadının toplum yaşamının başlangıcında erkeğin kölesi olduğu yolundaki fikir bize aydınlıklar yüzyılından kalan en saçma fikirlerden biridir. 18. yüzyıl. Bütün yabanıllarla aşağı ve orta aşamadaki hatta kısmen yukarı aşamadaki bütün barbarlar arasında kadın yalnızca özgür değildir, ayrıca çok değer verilen bir duruma da sahiptir. Bu durumun henüz iki başlı evlilik aşamasında nasıl olduğunu Senekalı İrokuallar arasında uzun yıllar boyunca misyonerlik yapan Arthur Wright bize anlatabilir. Kadınların henüz uzun evlerde, birçok aileden kurulu komünist ev ekonomileri, oturdukları çağdaki ailelerine gelince bu evlerde daima bir klan, bir gens egemendi. Öyle ki bu klana dahil olan kadınlar kocalarını başka klanlardan, gentes, alırlardı. Genellikle evi kadınlar yönetirdi. Erzak ortaklaşaydı ama ortak gereksinmeleri karşılamak için kendi payına düşeni getirmekte çok tembel ya da çok beceriksiz davranan zavallı koca ya da zavallı aşığın hali dumandı. Çocuklarının sayısı ya da ev içindeki kişisel mülkiyeti ne olursa olsun her an bohçasını yapıp defolup gitme emrini almayı bekleyebilirdi. Ve bu emri alınca ona karşı direnmeye girişmesi de boşunaydı. Artık evde barınamazdı. Ona kendi klanına, gensine dönmek ya da çoğunlukla olduğu gibi bir başka klan içinde yeni bir evlilik aramaktan başka yapacak bir şey kalmıyordu. Kadınlar başka her yerde oldukları gibi klanlar içinde de büyük güç idiler. Gerektiğinde bir başkanı görevinden alarak onu yalın bir savaşçı sınıfına indirmekte duraksama göstermezlerdi. 11. Erkekler farklı genslere bölünürlerken, kadınların eğer hepsinin değilse çoğunun bir tek ve aynı gense ait bulunduğu komünist ev ekonomisi, ilkel çağlarda evrensel bir yaygınlığa sahip bu kadın egemenliğinin somut temelidir. Ve bunu bulgulamış olmak da Bakofa'nın üçüncü başarısını oluşturur. Ayrıca gezgin ve misyonerlerin yabanıllar ve barbarlar arasında kadınlara düşen aşırı çalışma üzerine anlattıklarının bu söylenenlerle asla çatışmadığını ekliyorum. İki cins arasındaki iş bölümü kadının toplum içindeki konumunu belirlemiş olanlardan bambaşka nedenlerle belirlenmiştir. Kadınların bize göre uygun görünenden çok daha fazla çalışmak zorunda bulunduğu halklarda kadınlara çoğunlukla bizim Avrupalı kadınlara gösterdiğimizden çok daha fazla gerçek saygı gösterilir. Uygarlığın yalancı saygılarla çevrilmiş ve bütün gerçek çalışmaya yabancı sayın bayanının, hanımefendisinin toplumsal konumu ağır işlerde çalışan halkı içinde gerçek bir sayın bayan, dame lady, Frova, Frau, Domina sayılan ve zaten niteliği gereği öyle de olan barbar kadının toplumsal konumundan çok daha aşağıdır. Günümüzde Amerika'da iki başlı evliliğin grup halinde evlilik yerine tamamen geçip geçmediğini bilmeye gelince bunu ancak henüz yabanıllık durumunun yukarı aşamasında bulunan Amerika'nın kuzeybatı ve özellikle güneyindeki halklar üzerinde yapılacak derinlemesine araştırmalar kararlaştırılabilir. Amerika'nın güneyindeki halklar üzerine öylesine cinsel başıbozukluk örnekleri anlatılıyor ki, eski grup halindeki evliliğin tamamen ortadan kalkmış olduğuna pek de inanılamıyor. Herhalde grup halinde evliliğin bütün izleri henüz silinmemiştir. Hiç olmazsa 40 Kuzey Amerika aşiretinde kız kardeşlerin büyüğüyle evlenen adamın bütün küçük kız kardeşleri gerekli yaşa gelince karı olarak alma hakkı vardır. Bütün Kız Kardeşler dizisi için erkekler ortaklığının kalıntısı ve Bancroft, Kaliforniya Yarımadası'nda bütün bağlardan yoksun cinsel ilişkide bulunmak için birçok aşiretin toplanarak bazı törenler yaptıklarını anlatır. Yabanıllık durumunun yukarı aşaması. Bunlar kuşkusuz bu törenlerde bir gense ait kadınların öbür gensin bütün erkeklerine ve bir gense ait erkeklerin de öbür gensin bütün kadınlarına ortaklaşa sahip oldukları zamanların belirsiz anısını saklayan genslerdir. Birinci baskıda bundan sonra şu parça geliyordu. Antik çağ dünyasında Fenikeli genç kızların Astaroth şenliklerinde kendilerini tapınakta vermeleri olgusu gibi benzeri kalıntılar yeteri kadar bilinir. Hatta Alman neoromantiklerinin aklamaya çalışmalarına karşın elle tutulur bir varlığa sahip olmuş bulunan Orta Çağ ilk gece hakkı, kuşkusuz Kelt gensi klanı tarafından aktarılmış bir ortaklaşa aile öğesidir. Bu töre Avustralya'da hala hüküm sürer. Bazı halklarda eskilerin, başkanların ve büyücü rahiplerin kadın ortaklığından kendi hesaplarına yararlandıkları ve kadınlardan çoğunu kendi tekellerine aldıkları olur. Ama buna karşılık bazı bayramlar ve büyük halk toplantıları süresince eski ortaklığı gerçekten diriltmeye ve karılarını genç erkeklerle oynaşmaya bırakmak zorundadırlar. Westermark, sayfa 28-29, eski cinsel ilişki özgürlüğünün kısa bir süre için yürürlüğe konduğu bu devirli cinsel eğlenceler üzerine Hindistan'daki Hoslar, Santallar, Pankalar ve Koterlerden, bazı Afrikalı halklardan ve bunun gibi birçok örnek veriyor. İşin garibi, Westermark'ın bundan çıkardığı sonuç, burada grup halinde evlilik kalıntılarının değil, ki o grup halinde evliliği yatsır, ama ilkel insanla öbür hayvanlarda ortak bir nitelik alan kızgınlık dönemi kalıntılarının söz konusu olduğudur. Şimdi Bekoffen'ın dördüncü büyük bulgulamasına, grup halinde evlilikten iki başlı evliliğe geçişi gösteren geniş ölçüde yaygın bir biçimin bulgulanmasına geliyoruz. Bekoffen bunu eski tanrı buyruklarını çiğnemenin kefareti olarak gösteriyor. Kadının iffet hakkını satın almasını sağlayan kefaret, aslında onun kendini erkeklerin eski ortaklığından kurtarıp yalnızca bir erkeğe vermesini sağlayan kefaretin mistik anlatımından başka bir şey değildir. Bu kefaret sınırlı bir fuhuştan ibaretti. Babilli kadınlar yılda bir kez Militta tapınağında kendilerini vermek zorundaydılar. Küçük Asya'nın öbür halkları kızlarını evlenebilmelerinden önce canlarının istedikleriyle yıllar boyu özgür aşk hayatı yaşamak üzere Anaitis tapınağına gönderiyorlardı. Dinsel görünüşlerle bezenmiş benzeri töreler Akdeniz'le Ganj arasındaki hemen bütün Asyalı halklarda görülür. Bekoffen'ın göstermiş olduğu gibi kurtuluşu sağlayan günah ödeyici sungu zaman boyunca gitgide hafiflemiştir. Her yıl yenilenen sungu kendini vermek yerini bir tek sunguya bırakır. Yaşlı kadınların heterizmi yerine genç kızların heterizmi ve bunun evlilik süresince uygulanması yerine evlilikten önce uygulanması geçer. Kendini fark gözetmeksizin herkese vermenin yerini belirli kişilere verme alır. Analık hukuku, sayfa 19. Öbür halklarda dinsel kamuflaj hiç görülmez. Bazılarında antik çağda Trakyalılar, Keltler ve bunun gibi günümüzde de Hindistan'daki birçok yerli halklarda, Malezyalılarda, Okyanusya'daki ada halkları ve birçok Amerika yerlilerinde genç kızlar evlenene kadar en büyük cinsel özgürlükten yararlanırlar. Özellikle Güney Amerika'nın hemen her yanındaki durum, ülke içine biraz giren herkesin görebileceği gibi budur. Agassiz, A Journey in Brazil, Boston ve New York, 1868, sayfa 266, yerli kökten gelen zengin bir ailenin kızıyla tanışır ve kızın annesiyle konuşurken, subay olarak Paraguay'a karşı savaşa katılmış bulunan kocasından kızın babası olarak söz eder ama kızın anası gülümseyerek şöyle der: "Onun babası yok, rastlantı çocuğudur o." Yerli ya da melez kadınlar evlilik dışı çocuklarından en küçük bir utanıp sıkılma duygusuna kapılmadan hep bu türlü söz ederler. Ve bu durum olağanüstü bir şey olmaktan çok uzaktır, ancak bunun tersi bir istisna olabilir. Çocuklar çoğunlukla yalnız analarını tanırlar. Çünkü çocuğun bütün derdi ve bütün sorumluluğu anaya düşer. Babaları hakkında bir şey bilmezler. Kadın, kendinin ya da çocuklarının baba üzerinde herhangi bir hakları bulunduğunu aklından bile geçirmez. Burada uygar kişiye garip gibi görünen şey, aslında analık hukukuna göre ve grup halindeki evlilik içinde bir kuraldan başka bir şey değildir. Daha başka halklarda nişanlı erkeğin dost ve akrabaları ya da düğün davetlileri düğün sırasında nişanlı kız üzerindeki geleneksel haklarından yararlanırlar ve damadın sırası en sonra gelir. Antik çağda Balear adalarında ve Afrikalı ojillerde durum böyleydi. Günümüzde de Habeşistan baralarında durum gene böyledir. Bazen de Aşiratti Dagens'in başkanı, önderi, şamanı, rahibi, prensi ya da sanı ne olursa olsun resmi bir kişi topluluğu temsil eder ve nişanlı kız üzerinde ilk gece hakkından yararlanır. Bu durumu aklamak yolundaki bütün neoromantik girişimlere karşın bu grup halinde evliliğin kalıntısı olarak günümüzde de ilk gece hakkı Alaska'da yaşayanların çoğu arasında Meksika'nın kuzeyindeki Tahu'larda ve öbür halklar içinde varlığını hala sürdürmektedir. İlk gece hakkı bütün Orta Çağ boyunca hiç değilse Kelt asıllı ülkelerde, örneğin doğrudan doğruya grup halinde evlilikten çıkmış bulunduğu Aragon'da hep vardı. Kastilya'da köylü hiçbir zaman toprak bent, serf olmadığı halde Aragon'da Katolik Fernando'nun 1486 fermanına kadar toprak bentliklerin servages en utanç vericisi hüküm sürdü. Bu belgede şöyle bir parça var. Kararlaştırır ve bildiririz ki yukarıda adı geçen beyler, seniors, barons, bundan böyle bir köylünün evlendiği kadınla ilk geceyi geçiremezler. Kendisine uyruk olunmanın belirtisi olarak düğün gecesi kadın yattıktan sonra kadının ya da yatağın üstünden aşamazlar. Söz konusu beyler bundan böyle paralı ya da parasız, köylülerin isteklerine aykırı olarak onların kız ya da oğullarını kullanamazlar. Sagenheim tarafından özgün Katalanca metinden aktarılmıştır. Le Servage, Petersburg 1861, sayfa 35. Beckhoff'un heterizm ya da sefihçe çiftleşme adını verdiği şeyden karı koca evliliğine geçişin tamamen kadınların eseri olduğunu kesinlikle ileri sürdüğü zaman bir kez daha söz götürmez biçimde haklıdır. İktisadi yaşam koşullarının eski komünizmi yıkarak geliştiği ve nüfus çoğunluğunun da arttığı ölçüde geleneksel cinsel ilişkiler ilkel saflıklarını yitiriyor ve iffet hakkını, bir tek adamla geçici ya da sürekli evlenme hakkını bir kurtuluş gibi görmeye başlayan kadınlara gitgide alçaltıcı ve ezici olarak görünüyorlardı. Bu ilerleme kaynağını erkeklerden alamazdı. Çünkü erkeklerin günümüze kadar edimli grup halinde evlenme tatlarından vazgeçmek hiçbir zaman akıllarına bile gelmemiştir. Ancak kadınların iki başlı evliliğe geçişe meydan vermelerinden sonradır ki erkekler sıkı tek eşliliğe girebildiler. Ama gerçekte bu tek eşlilik yalnızca kadınlar içindir. İki başlı aile yabanıllık ile barbarlığın sınırlarında çoğunlukla yabanıllığın yukarı aşamasında, bazı da barbarlığın yalnızca aşağı aşamasında kuruldu. İki başlı aile barbarlık için belirleyici aile biçimidir. Tıpkı grup halinde evliliğin yabanıllık ve tek eşliliğin de uygarlık için olduğu gibi. Bunun kesin tek eşliliğe kadar gelişmesine devam edebilmesi için buraya kadar etkisini görmüş bulunduğumuz nedenlerden başka nedenler gerekmiştir. İki başlı aile içinde topluluk daha o zamandan son birliğe kadar iki atomlu molekülüne indirgenmiş bulunuyordu. Bir erkek ve bir kadın. Doğal seçme, evliliklerdeki ortaklıkları durmadan evlilik dışına atma yolundaki yapıtını tamamlamıştı. Artık ona bu yönde yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Öyleyse eğer yeni devindirici güçler, toplumsal güçler işe karışmasaydı, iki başlı aileden yeni bir aile biçimi çıkması için hiçbir neden yoktu. Ama bu yeni devindirici güçler işe karıştı. Şimdi Amerika'yı iki başlı ailenin klasik toprağını bırakıyoruz. Bu ülkede daha yüksek bir aile biçiminin gelişmiş olduğunu, bulgulanma ve fetihten önce ülkenin herhangi bir yerinde tek eşliliğin varlığını gösteren hiçbir belirti yoktur. Ama eski dünyada durum bambaşkaydı. Burada hayvanların evcilleştirilmesi ve sürüler yetiştirilmesi o zamana kadar görülmemiş bir zenginlik kaynağını geliştirmiş ve yepyeni toplumsal ilişkiler yaratmıştı. Barbarlığın aşağı aşamasına kadar durağan servet hemen yalnızca ev, giysiler, kaba mücevherler ve sandal, silah, en ilkel ev avadanlıkları gibi yiyecek elde edilmesi ve hazırlanması için zorunlu aletlerden ibaretti. Yiyeceğe gelince onun her gün yeniden kazanılması gerekiyordu. Bundan böyle çoban halklar gelişiyorlardı. Aryenler, Pencap ve Ganj Vadisi'nde ve Amuderya ile Sirderya'nın daha da iyi suladığı bozkırlarda, Semitler, Dicle ve Fırat boylarında at, deve, eşek, sığır, koyun, keçi ve domuz sürüleriyle durmadan çoğalmak ve et ve süt gibi besinleri bol bol sağlamak için yalnızca göz kulak olmak ve en kaba özeni göstermekten başka bir şey istemeyen bir zenginliğe sahiptiler. Daha önce yiyecek elde etmekte kullanılan bütün araçlar geri plana geçti. Avcılık bir zorunluluk olmaktan çıkarak bir lüks haline geldi. Peki bu yeni servet kime aitti? Başlangıçta hiç kuşkusuz gense. Ama sürüler üzerindeki özel mülkiyet erkenden gelişmiş olmalıydı. Musa'nın birinci kitabı denilen kitabın yazarınca, İbrahim peygamberin kendi öz hakkı gereği mi bir aile topluluğu başkanı olarak, yoksa bir gensin gerçekten soydan geçme başkanı niteliğiyle mi sürülerinin sahibi olarak kabul edildiğini söylemek güçtür. Ama İbrahim peygamberi modern anlamda bir mülk sahibi, malik olarak düşünmememiz gerektiği de apaçıktır. Bunun kadar açık olan bir şey de kendisi hakkında belgelere sahip bulunduğumuz tarih eşiğinde, daha o zamandan sürülerin her tarafta aile, dipnot, birinci baskıda bazı aile, başkanlarının özel mülkiyetinde olduklarıdır. Tıpkı barbar zanaatının ürünleri, madeni avadanlık ve lüks maddeler gibi, tıpkı insan sürüsü, köleler gibi. Çünkü kölelik de bu andan itibaren türetilmişti. Aşağı aşamada bulunan barbar için kölenin bir değeri yoktu. Bundan ötürü Amerikan yerlileri yendikleri düşmanlarına karşı yukarı bir aşamada bulunan barbarların yaptıklarından bambaşka bir biçimde davranıyorlardı. Erkekler ya öldürüyor ya da yenenlerin aşiretine kardeş olarak kabul ediliyorlardı. Kadınlarla da ya evleniliyor ya da onlar da yaşayan çocuklarıyla birlikte yenen aşirete kabul ediliyorlardı. Bu aşamada insan emek gücü henüz kendi bakım masraflarını kayda değer bir şekilde aşan bir artı fazla sağlamaz. Ama hayvancılık, madenlerin işlenmesi, dokumacılık ve sonunda tarımın başlamasıyla durum adamakıllı değişti. Eskiden elde edilmeleri o kadar kolay olan kadınlar bir değişim değeri kazanmışlar ve satın alınır olmuşlardı. Emek gücü içinde özellikle sürüler kesinlikle aile mülkiyeti, dipnot, birinci baskıda özel mülkiyet haline geldiği andan itibaren aynı şey oldu. Aile hayvan sürüsü kadar hızla çoğalmıyordu. Sürülere göz kulak olmak için daha çok insana gereksinme vardı. Bu iş için üstelik tıpkı hayvan sürüsü gibi çoğaltılabilen düşman savaş tutsakları kullanılabilirdi. Bir kez ailelerin özel mülkiyetine geçip orada hızla arttıktan sonra bu türlü servetler iki başlı evlilik ve analık hukuklu gens üzerine kurulu topluma büyük bir darbe vurdu.